Ayrım 10. Son Yüzleşme Lisa Gardner. Sayfa 113. 7. Bölüm. Çağrı merkezine köpek sokulmasına izin veriyorlar mı? Başımı küçük mutfağın kahve lekeli tezgahından kaldırıp memur McGrath'e baktım. McGrath kapının girişine yaslanmış, beni ve sabırla yanımda oturan Tulip'i izliyordu. Saat sabah 7.42 idi. Nöbeti devredeceğim. Sarah Duffy işe zamanında gelme nezaketini göstermişti. Girişini yapmış, geldiğini bildirmişti. Sonra da 30 dakika boyunca gün içinde yardımcı olabileceği düşüncesiyle gece vardiyasında gelen çağrılara göz atmıştık. Bu çalışma özellikle aile içi şiddet olaylarında eğer bir önceki nöbette iki çağrı gelmiş ve şimdiki nöbette üçüncü çağrı geliyor ise oldukça faydalı oluyordu. Bu durumda nöbeti devralan kişi olayın sürekli olduğunu ve hatta belki de şiddetinin giderek arttığı çıkarımına vararak arayan kişinin rızası olsun veya olmasın polisin tutumu konusunda daha sert bir tavır takılmasını sağlayabiliyordu. Saati 14,5 dolar olan mesaimin her kuruşunu hak ettiğimi hissederek paydos ettim. Peşi sıra hem bitkinlik hem de adrenalin hissiyle dolmuştum. Bu durum herkes için tehlikeliydi, özellikle de benim için. 21 Ocağı bir gün daha yaklaşmıştım, sadece 3 günüm kalmıştı. Hem Randy hem Jackie akşam saatlerinde öldürülmüşlerdi. Ben de kendime veda zamanı olarak 21 Ocak akşamı saat 20'yi seçmiştim. Bu da önümde hızla akan bir 84 saat olduğu anlamına geliyordu. Ya da her sabah 6 saat uyuduğum düşünülürse ayakta geçireceğim sadece 60 saatim kalmıştı. Tom kapıdan uzaklaşıp küçük odaya girdi. Tulip'e yaklaşıp elini uzattı. ''Bir adı var mı?''
''Adı Tulip.
Onu sık sık getirir misin buraya?'' Sanki bu her şeyi açıklayacakmış gibi ''Hava onu dışarıda bırakmam için çok soğuk.'' dedim. Makaret başıyla beni onayladı. Demek ki yeterince açıklayıcı konuşmuştum. Tezgahı ıslak mendille silmeyi bitirip elimdeki süngeri yıpranmış, paslanmaz çelik lavaboyu sürtmeye başladım. 9 ay önce dinlenme odamız için çeşit çeşit temizleyici maddeler almaya başlamıştım. İnanın bana birilerinin bunu yapması gerekiyordu. Memur Makaret eliyle Tulip'in başını okşarken beni seyrediyordu. Bense bakışlarına karşılık vermemeye çalışarak lavaboyu ovuyordum. Her yer kahve ve kireçli su lekesi doluydu. Bu da beni deli ediyordu. Dalgın bir ifadeyle ''Dün geceki ne çağrıydı ama?'' dedi. Bir an durdum. Gözlerim hiç çıkmayacak bir pas lekesine takılmıştı. Daha hızlı olmaya başladım. İstihbarat konusunda biraz yavaştım, özür dilerim dedim dalgınca. Arayan kişi kocasından saklanıyor ve tam olarak konuşamıyordu. O halde bilgileri nasıl aldın?
Tuş sesleriyle.
Anlamadım. Lavaboyu temizleyip gözlerimi ona çevirdim. Sonra da süngeri temizlemek üzere musluğu açtım. Memur Makaret büyük olasılıkla 30'lu yaşlarının ortalarında, mavi gözlü, kısa kesilmiş kahverengi saçları olan biriydi. Biraz cüsseliydi ama bu hali ona yakışıyordu. Muhtemelen cüssesiyle karşısındaki suçlularda kaçmak yerine teslim olma isteği uyandırıyordu. Onun bu kadar yakın duruşundan hoşlanmamıştım. Bana sırlarımı ortaya döküp gizlerimi açığa çıkarmak istercesine polislere has o bakışlarla bakmasını da sevmemiştim. Daha önce bir vardiyamın ardından yanıma geldiği olmamıştı hiç. Çoğu polis bunu yapmazdı. Ama bir bakımdan dedektif D.D. Warren'ın da dediği gibi ben onların arkalarını kolluyordum. Onlar da benimkini kollama ihtiyacı duyuyorlardı. Öte yandan acil destek hattı santral memurlarının adı bulundukları yerde kalıcı olmamalarıyla çıkmıştı. Bu da pek çok polisin benimle kişisel bir iletişim kurmak için bir senemi doldurup hala buralarda olup olmadığımı görmek için beklediği anlamına geliyordu. Ben tıpkı o eski savaş filmlerindeki göçebeler gibiydim. Hiç kimsenin adını öğrenmek için uğraşmadığı yeni çocuktum. Ama şimdi memur McGrath benimle konuşuyor, benimle ilgileniyordu. Ve o eski savaş filmlerindeki mantığa göre bu onun yüzünden daha ikinci sahnede havaya uçmaya mahkum olacağım anlamına geliyordu. Bu düşünce yüzümü güldürmüştü. Hatta öyle ki kahkaha atmak istiyordum. Sonra da hüngür hüngür ağlamak. Bitkinlik ve adrenalin yüzünden olmalıydı. Bu herkes için tehlikeli bir harmandı. Ama özellikle de yaşamak için sadece 84 saati kalan biri için daha tehlikeliydi. Memur McGrath tuş sesi diyerek neyi kastediyorsun diye sordu bir kez daha. Elimdeki ıslak mendil kutusunu bıraktım ve postacı çantamı elime aldım. Sorular sordum. Karşımdaki de evet cevabı için tuşa bir kez, hayır cevabı için iki kez bastı diye yanıtladım. Bu da işimizi gördü. İçinde Taurus silahımın olduğu siyah deri çantanın geniş askısını başımın üzerinden geçirerek kalçamın üzerine bıraktım ve tulipin tasmasını elime aldım. Memur Maköret bir an elini kolumun üzerine koydu. Olduğum yerde kala kalmıştım. Nefes almaya çalıştım. Ne hissetmem, nasıl tepki vermem gerektiğini düşünmeye çalıştım. Son bir senedir karşımdakine nasıl saldıracağımı, nasıl misilleme yapacağımı, kendimi nasıl savunacağımı öğreniyordum. Hemen boksör pozisyonu alıp ellerimi yüzüme kaldırmalıydım. Antrenörüm hep durumun kafamda bir resmini çek diye bağırırdı. Önce ilk yumruğumu indirmeli, hemen ardından ikinciyi savurmalıydım. Derken üçüncüsü bir sol kroşe, dördüncüsü aparkat olmalıydı. Son bir yıldır hiç kimse bana dokunmamıştı. Böylesi olağan, nazikçe ve kibar bir dokunuş hissetmemiştim tenimde. Birden ıssızlığımın beni tükettiğini fark ettim. Issızlık, bitkinlik ve adrenalin. Gülmek istedim, sonra da ağlamak. Kendimi Makaret'in kollarına atıp birinin beni kucaklamasının nasıl bir his olduğunu yeniden hatırlamak istedim. O ise bunu eğitimde mi öğrendiniz diye sordu. Hayır. Peki ya silah? Silahı olduğunu nasıl anladın? Eli hala kolumun üzerinde, mavi gözleri yüzümdeydi. Mümkün olduğunca doğal davranmaya çalışarak çenemi yukarı kaldırdım. Biliyordum. Makaret nihayet elini çekti. Yanımda duran tulip sanki gerginliğimi anlamış gibi hafifçe inlemeye başlamıştı. Makaret aniden iyi işte dedi. Bence teşekkürler Charlie, gerçekten teşekkürler. Bense lafı çok uzatmadan iyi olmana sevindim dedim ve olayın tam olarak ne olduğunu anlamam uzun sürdüğü için kusura bakma. Bir dahakine daha iyi olacak. İki vardiyası kalmıştı, sadece iki vardiyası. Memur Makaret bakışlarını bacaklarıma yaslanmış olan tulipe çevirdi. O an iki yanına düşmüş ellerine baktım, parmağında alyansı yoktu. Gerçi bu bir anlama gelmeyebilirdi. Çok az polis iş hayatlarında özel hayatlarının şifrelerini verip alyans takıyordu. Ben seni eve bırakırım dedi birden. Gerek yok diyerek söze başlamıştım ki lafımı yarıda kesti. Tulip'i göstererek onun taksiyle gitmesine izin veremem dedi. Bizler açık fikirli insanlar olabiliriz dedi. Sesi bana meydan okurcasına alaycıydı. Ama Boston toplu taşıma araçları pek öyle değil. O konuda hakkı vardı. Taksi bana neredeyse gece vardiyamın üçte biri olan 30 dolara mal olmuştu. Bir taksi daha tutarsam ve vergileri de göz önüne alırsam bu gece ne diye çalışmıştım ki? Hala tereddütlerim vardı. Huylu huyundan vazgeçmiyordu işte. Dedektif D.D. Warren bana iş arkadaşlarıma güvenmemi tavsiye etmişti. Onların Randy ve Jackie ile hiçbir bağı yok demişti. Onlar sorunun bir parçası olamazdı. O nedenle en azından çözüme ortak etmeliydim onları. Ama yine de eski savaş filmlerinin mantığına göre memur Makaret'in adımı telaffuz etmesi ölmeyi bekleyen sıradaki kişinin ben olacağım anlamına geliyordu. Ama benim hayat hikayeme göre de eğer ben memur Makaret'in adını anacak olursam bir sonraki sefere o ölürdü. İçime kapanışımın bir sebebi vardı. Etrafımdaki insan sayısını az tutarak sadece bana zarar verebilecek kişileri azaltmıyordum. Bu aynı zamanda benim de daha az kişinin canını yakmak istememden kaynaklanıyordu. Memur Makaret terslenerek haydi ama Charlie dedi bu kadar ayak diretme. Dün gece hayatımı kurtardın. Bırak da ben de seni en azından taksi parasından kurtarayım. Kapıya yöneldi. Tulip ve ben de arkasından takip ettik. Tulip beklemediği bu ilgiyle biraz daha kasılarak yürür olmuştu. Geçen sene bu zamanlar Jackie'nin neler yaptığını merak ettim. Acaba ne düşünüyordu? En son kiminle tanışmıştı acaba? Acaba eğer o eski üçlü grubumuzun ölümüne sebep olacağını bilseydi farklı davranır mıydı? Bize hayır mı derdi, evet mi? Sizce de bu çok önemli bir soru değil mi? Yaptığınız şeylerden mi yoksa hiç yapmadıklarınızdan mı pişmanlık duyarsınız? Hızla geriye akan 84 saat memur Makaret'in peşinden arabasına doğru yürüdüm. Memur Makaret'e Cambridge'de Harvard Bulvarı yakınlarında oturduğumu söyledim. Orası evime yeterince yakındı. Geri kalan yolu Tulip ile birlikte yürüyebilirdik. Memur McEwright'in Gross Banner'da yaşadığını öğrendim. Yani sabahın bu saatinde kuzeye giden kalabalık I-93 yoluna girmesi, normalde gideceği yoldan bir saat daha fazla direksiyon sallaması demekti. Karşı çıkmaya çalıştım ama o beni yine de her devriye memurunun evine götürebildiği devriye aracına doğru yönlendirdi. Öne geçip gerçek deri siyah koltuğun rahatlığına bıraktım kendimi. Tulip ise arka taraftaki sert vinil kaplı banka oturmuştu. Bu kumaş yıkayıp temizlemek için biçilmiş kaftandı ama kısa tüylü köpekler için pek uygun olduğu söylenemezdi. Tulip tam iki kez kayarak yere düşmüş, sonra da vazgeçip yerde oturmaya karar vermişti. 93 numaralı otobana girerken McEwright bana nerelisin diye sordu.
New Hampshire.
Concord'dan mısın?
Kuzeyden, dağ tarafından.
Kayak yapar mısın?
Biraz, cross kayağı.
Ben de üniversitedeyken meyilli kayak yapardım ama ön çapraz bağlarımı kopardım. Belki benim için de cross kayağı daha iyi bir seçenek olabilir. Ailen?
Koltuğumda huzursuzca kıpırdanıp pencereden dışarı baktım. Evli değilim. Sen?
Denemedim bile. Hayatında kimse var mı?
Tulip benim için yeterince özel dedim.
Gülümsedi. Uzun zamandır mı birliktesiniz?
6. ayımızı kutlayacağız. Bana o gün çiçek alacağını umuyorum. Senin hayvanın var mı?
Kız arkadaşım da, çocuğum da, hayvanım da yok. Annem ve babam var. Bir de tam bir baş belası olan ablamla 3 tatlı yeğenim. Onlar bana yetiyor.
Soru sorma sırası yeniden ondaydı.
Hobilerin neler? Neler yapmaktan hoşlanırsın?
Temizlik.
Bir an durup sol elini direksiyondan çekmeden bana baktı. Gerçekten mi?
Omuzlarımı silktim. Tüm gece çalışıyor, sonra da tüm gün uyuyorum. Bir kızın sosyal hayatını nasıl etkiliyor bilirsin.
Mantıklı. Kucağımda birer yumruk şeklinde duran ellerime baktı ve kurnazca, ama eminim ki bu eklemleri temizlik yaparak bu hale getirmemişsindir dedi. Dikkatle bakışlarımı ellerime çevirdim. Keşke eldivenlerimi giyseydim ya da en azından ellerimi bacaklarımın altına saklasaydım diye düşündüm. Eklemlerim berbat durumdaydı. Küçük parmağımla yüzük parmağım arasındaki boşluk her iki elimde de şiş ve mordu. Diğer parmaklarımdaki eklemler ise pek çok yerde eskili yenili sıyrıklarla doluydu. Ellerim tıpkı profesyonel boksör eli gibiydi. Ne güzel ne de kadınsıydı ama ben yine de bu yeni ve daha sağlam görüntüden hoşlanıyordum. En sonunda itiraf ederek boks yapıyorum dedim. Memur McEwright tek kaşını havaya kaldırmıştı. O halde bir hobim var. Eldiven giydiğin halde bu kadar zarar verebiliyorsan kendine ciddi biçimde çalışıyor olmalısın. Yaptığı çıkarımı düzeltmek istemedim ama elbette ki çıplak ellerle çalışıyordum. Ayın 21'i geldiğinde eldivenlerin bana ne faydası olacaktı ki? Dikkati yeniden onun üzerine çekmeye çalışarak, ''Genelde geceleri çalışıyorsun.'' dedim. Başını evet anlamında salladı. ''Çoğunlukla.''
''Neden? Artık bir rotasyon isteyebilecek kadar geçmişin olmalı.''
Memur McEwright omuzunu silkti. ''Gece vardiyasında başladım çünkü çaylak polislere hep bu reva görülür. Ve bilmiyorum, sanırım ben hep gecelerin adamı oldum. Diğer polislerin aileleri, çocukları, köpekleri varken benim için saatlerin hiçbir önemi olmadı.'' Ve hangi vardiyada nasıl baş belası bir sorun yaşanacağını Tanrı'dan başka hiç kimse bilemez. O yüzden bu vardiyada kalmak bana daha mantıklı geliyor.
Takım oyuncususun dedim.
Çoğu polis öyledir dedi. Peki ya santral memurları?
Yalnızlardır diyerek fikrimi söyledim. Aslında bunun çok doğru olduğu söylenemezdi ama ben öyle hissediyordum. Karanlık bir odada önünde bir sürü monitör ve bir düzine programlama diliyle oturmak bizim en büyük eğlencemiz. Hava trafik kontrolcüsünü bir ip cambazıyla birleştirirsen ne olur biliyor musun? 911 santral memuru.
McEwright bir kahkaha patlattı. Bu ses beni olması gerekenden fazla ürkütmüştü. Peki bu işe girmene ne sebep oldu diye sordu.
Daha önceden Colorado'da denemiştim. Bir işe ihtiyacım vardı. Üniversite diplomam yok. Çağrı merkezleri benim gibi özellikleri olan insanları işe alıyor.
Öğrenciyken kronik hafıza sorunlarıyla birlikte odaklanma problemi yaşıyordum. Bu da akademik alanda ilerlememin zor olacağı anlamına geliyordu. Jackie her seferinde testlerde başarısız olmamdan ötürü bana çıkışırdı. Ama sonradan anladım ki bu krizler benim içimdeki cevheri çıkarmıştı. Belki bir bilgi yarışmasında beni takımınızda istemezdiniz. Ama eğer evinize gizlice giren birileri varsa çağıracağınız kişi ben olmalıydım. Adrenalin patlaması zor zamanlarımda benim en büyük dostumdu. Memur Makaret şimdi de çoğu acil destek hattı santral memuru böylesi bir eğitimin üstesinden gelemiyor dedi. Omuz silkme sırası bendeydi. Ben seviyorum. Her gün yeni bir iş gibi. Bu işte hızlı düşünüp çabuk karar vermelisin. Ben de büyük bir ihtimalle dikkat eksikliği var ki bu benim için mükemmel bir durum. Peki ya sen? Babam bir polis. Klişe olacak belki ama sanırım genlerimde var. İşimi seviyorum. Her gün yeni bir iş gibi. Hızlı düşünüp çabuk karar vermelisin. Memur Makaret 93 numaralı otobandan Storrow yoluna girdi. Neredeyse gelmiştik. Arkadaki paravanın üzerinden Tulip'in kafasını diktiğini anlayabiliyordum. Bizi Harvard Bulvarı'nın orada bırakabilirsin dedim. Harvard Bulvarı'nda oturmuyorsun ama. Gözlerimi ona diktim. Nerede oturduğumu nereden biliyorsun? Dürüstçe ben bir polisim diyerek cevap verdi. Arayıp buldum. Ellerim kucağımda bir an kas katı kesilmişti. Bir an için hep hazır bulundurduğum Taurus tabancamı düşündüm. Tabancam çantamdaydı. Çünkü görev başında kılıfıyla beraber üzerinde bulundurmama izin vermiyorlardı. Memur Makaret diye söze başladım. Tom. Memur Makaret. Tom diye düzeltti ısrarla. Bizi Harvard Bulvarı'nda bırakabilirsiniz dedim sertçe. Tulip de biraz yürümüş olur hem. Eğer soruma cevap verirsen yaparım bunu. Sessizce onu izledim. Sakince, bir tek bana karşı mı bu kadar mesafelisin diyerek devam etti. Yoksa bütün erkeklere karşı mı? Çünkü bildiğim kadarıyla sana bir saygısızlıkla bulunmadım. Ama eğer yaptıysam bilmek isterim ki bir dahaki sefere böyle bir şey olmasın. Harvard Bulvarı'na gelmek üzereydik ve Makaret hiç de yavaşlayacağa benzemiyordu. Bunu açıkça görebiliyordum. Adresimi biliyordu ve kafasında bana ve Tulip'e bu hizmeti borçlu olduğunu sanıyordu. Belki bu çok alçakçaydı. Belki bana bildiklerini ispat etmek istiyordu. Belki de bana ne kadar yakınlaşabileceğini göstermekti derdi. Ya da belki de o bir erkekti, ben de bir kadın. Ve bu gece bazı yoğun duygular paylaşılabilirdi. Ben de o da bitkin ve istekliydik. Hem o kadar derin bir kahkahası ve geniş bir göğsü vardı ki ona dokunmak zor olmasa gerekti. Bir an o hissi anımsadım. Elimin altındaki sıcak ve sert erkek teni, sakallarının tenime değişi, benim onu istediğim kadar beni isteyen bir erkeğin açlığı. Bu hisle kendimi bir parça huzursuz ve yabani hissetmiştim. Belki de çoğumuzun korktuğu şey ölümün kendisi değil de yalnız ölmekti. Hiç dokunulmadan, kimseyle gerçek anlamda bir bağ kurmadan, bu dünyada arkamızda tek bir iz bile bırakmadan var olmak bizi korkutuyordu. Bu düşünce beni çok etkilemişti. Tüm yorgunluğumu ve huzursuzluğumu almış, sonra da küçülüp karanlıklarda kaybolmuştu. Ta ki yeniden yabancı bir erkekle beraber olmak isteyinceye kadar, bir anlığına da olsa birisinin bana değer verdiğini hissetmek istiyordum. Memur Makaret Harvard Bulvarı'na girdi. Işıkların, arabaların, üniversite öğrencilerinin sıkışıklığına karışarak yavaşladı. Tuğla binaların çevresinden dolaşıp köprünün altından geçti. Parkların yanından sola dönüp doğruca evimin önüne çıkan yolda ilerlemeye başladı. Arka koltukta oturan Tulip yaklaştığımızı anlayarak inlemeye başlamıştı bile. 4 sokak, 3, 2, 1... Memur Makaret frene hafifçe dokunup sağa döndü. Biraz daha ilerleyip en nihayetinde tam da ev sahibimin 3 katlı evinin önünde durdu. Elimi çoktan kapı koluna atmıştım. İyi haber, ön yolcu koltuğunda oturanlar istedikleri anda arabaya binip inebiliyorlardı. ''Bıraktığın için çok teşekkürler.'' dedim. Makaret bir anda ''Akşam yemeği?'' diye sordu. Bu gece vardiyadan hemen önce seni buradan alabilirim. Eğer Tulip'i de alıp gelirsen sana evimde yemek yapabilirim. Ya da eğer istersen dışarıda yeriz. Bense yeniden bıraktığın için çok teşekkürler dedim. Derin bir iç çekti. Çok çetin cevizsin Charlie dedi. Buna itiraz edecek halim yoktu. Arabadan inip arka taraftaki Tulip'i de indirdim. Tulip minnettar bir biçimde dışarı atlayıp karla kaplı kaldırımda kendi etrafında döndü. Memur Makaret daha fazla bir şey söylemedi. Yolcu kapısının yüzüne kapatışımı izledi o kadar. Bir dakika sonra da arabasını çekip yola koyulmuştu bile. Tulip ve ben yan yana durarak gidişini izlemiştik. Araç gözden kayboluncaya kadar bekledim. En sonunda tutmakta olduğumu bile fark etmediğim nefesimi bıraktım ve ev sahibimin evine yöneldim. Tam içeri girmek üzereyken dikkatimi bir kıpırtı çekti. Hemen başımı yukarı kaldırıp evimin yanındaki apartmanın ikinci katındaki pencereden beni gözetleyen silüeti yakalamaya çalıştım. Onu fark ettiğimi anladığı an geri çekilmişti. Erkek miydi yoksa kadın mı? Görememiştim. Perdeler kapanmıştı. Pencerenin önündeki her kimse sırtımdaki tüyleri ürperterek beni ve Tulip'i yeniden sokakta bir başımıza bırakmış ve gözden kaybolmuştu. 10. ayının sonu, sayfa 125.